Ayrım 2. İlk Adam. Albert Camus. Sayfa 15. 1. Babayı Arayış. Aracı V. Camus. Bu kitabı hiç okuyamayacak olan sana. Taşlı bir yolda ilerleyen küçük arabanın yukarısında kocaman ve yoğun bulutlar alacakaranlıkta doğuya doğru koşmaktaydı. 3 gün önce Atlantik'in üzerinde kabarıp batı yelini beklemişler, derken önce ağır ağır, sonra gittikçe daha hızlı, sarsılmış, dosdoğru anakaraya yönelerek sonbaharın yakamozlu suları üzerinden uçmuş, Fas sırtlarında tiftiklenip dağılmış, Cezayir'in yüksek yaylalarında sürüler biçiminde yeniden toplanmışlardı. Şimdi de Tunus'un sınırına yaklaşırken yok olup gitmek üzere Tren Denizi'ne ulaşmaya çabalıyorlardı. Bu atsız ilkenin üzerinde bin yıllar boyunca imparatorlukların ve halkların geçtiğinden azıcık daha hızlı geçerek kuzeyde Devingen Denizi'nin, güneyde kumların donmuş dalgalarının korunduğu bu bir tür uçsuz bucaksız adanın üzerinden binlerce kilometrelik bir koşudan sonra atılışları gücünü kimi yitiriyor ve kimileri şimdiden iri ve seyrek yağmur damlaları biçiminde eriyor, damlalar dört yolcunun üzerindeki bez körüğün üzerinde çıtırdamaya başlıyordu. Araba oldukça iyi çizilmiş ama ancak oturmuş yolun üzerinde gıcırdıyordu. Zaman zaman demir tekerlekli çemberin ya da bir atın toynağının altında bir kıvılcım fışkırıyor, bir çakmak taşı gelip arabanın tahtasına çarpıyor ya da tersine duyulur duyulmaz bir sesle hendeğin yumuşak toprağına gömülüyordu. Bu arada iki küçük at düzenli bir biçimde ilerliyor, ev eşyası yüklü ağır arabayı çekmek için göğüsleri ileride, arada bir şöyle bir sendeliyor, farklı tırıslarıyla yolu durmamacısına geriye atıyorlardı. Bazı bazı ikisinden biri burun deliklerinden havayı gürültüyle püskürtüyor, koşusu bozuluyordu. O zaman arabayı süren Arap eskimiş dizginlerin kayışını sırtında şaklatıyor, hayvan da güzelce eski uyumuna dönüyordu. Ön sırada sürücünün yanında oturan adam, yüzünden hiçbir şey sezilmeyen 30 yaşlarında bir Fransız, altında devrilen iki sarıya bakıyordu. Yapılı, tıknaz, uzun yüzlü, geniş ve köşeli alınlı, sert çeneli, açık renkli gözlü bir adamdı. Mevsimin ilerlemiş olmasına karşın, dönemin modasına göre kalın bezden yapılmış, yakadan kapalı, üç düğmeli bir ceket giymiş, kısa kesilmiş saçların üzerine hafif bir kasket geçirmişti. Yağmurun üzerlerinden akmaya başladığı anda arabanın içine doğru döndü. ''İyi misin?'' diye seslendi. Birincisiyle eski bavullar ve ev eşyaları yığını arasına sıkışmış, ikinci bir sıranın üstünde, yoksul bir biçimde giyinmiş ama kaba yünden bir büyük şala sarılmış bir kadın hafiften gülümsedi. Belirsiz bir özür dileme devinisiyle ''Evet evet'' dedi. 4 yaşında bir küçük oğlan kendisine yaslanmış uyuyordu. Yumuşak ve düzenli bir yüzü, dalgalı ve kara İspanyol saçları, küçük, düz bir burnu, güzel ve sıcak kahverengi gözleri vardı. Ama bu yüzde bir şeyler şaşırtıyordu insanı. Yorgunluğun ya da buna benzer herhangi bir şeyin yüz çizgileri üzerine geçici olarak yazdığı bir tür maske değildi bu. Hayır, kimi günahsızların sürekli olarak taşıdıkları türden bir uzaklık, bir tatlı dalgınlık havasıydı daha çok. Ama burada gizliden gizliye yüz çizgilerinin güzelliğinin yüzeyine gelmekteydi. Bazı bazı da bakışın öylesine çarpıcı iyiliğine bir nedensiz korku ışıltısı karışıp hemen sonra sönüyordu. Şimdiden çalışmaktan bozulmuş ve eklem yerleri biraz boğumlanmış elinin ayasıyla usulca kocasının sırtına vuruyor, ''İyiyim, iyiyim'' diyordu. Birden gülümsemeyi keserek körüğün altından üstündeki su birikintilerinin ışıldamaya başladığı yola baktı. Adam baldır üzerinde daralan geniş pantolonuyla kalınlaşmış, sarı bağcıklı sarığının altında sessiz sessiz oturan Arap'tan yana döndü. ''Daha uzak mı?'' Arap kocaman ak bıyıklarının altından güldü. 8 kilometre daha gittik mi geldin demektir. Adam geriye döndü, gülümsemeden ama dikkatle karısına baktı. Gözlerini yoldan ayırmamıştı. Dizginleri bana ver, dedi adam. Nasıl istersen, dedi Arap. Dizginleri ona bıraktı. Yaşlı adam altından bıraktığı yere doğru kayarken adam üzerinden geçti. Dizginlerin kayışını iki kez çaklatarak atlara egemen oldu. Tırıslarını düzeltip daha doğru çekmeye başladılar birden. Attan anlıyorsun, dedi Arap. Yanıt geldi, kısa ve gülümsemeden. Evet. Işık azalmıştı. Birden gece ortalığa yerleşiverdi. Arap soluna konulmuş dört köşe feneri sürgüsünden çekti, dibe doğru döndü. İçindeki mumu yakmak için birkaç kibrit harcadı. Sonra feneri yerine koydu. Yağmur şimdi yumuşak ve düzenli bir biçimde yağıyordu. Lambanın zayıf ışığında parıldıyor ve tüm çevrede kesintisiz karanlığı hafif bir hışırtıyla dolduruyordu. Zaman zaman araba dikenli fundalar boyunca ilerliyordu. Birkaç saniye süresince hafiften aydınlanan kısa ağaçlar. Ama geri kalan zamanda karanlığın daha da genişlettiği boş bir uzam ortasında yol alıyordu. Yalnızca yanmış ot kokuları ya da ağır bir gübre kokusu bazı ekili toplaklar arasından gidildiğini düşündürtüyordu. Sürücünün arkasında kadın konuştu. O da atlarını biraz tutup geriye doğru eğildi. ''Hiç kimse yok.'' diye yineledi kadın. ''Korkuyor musun?'' ''Ne dedin?'' Adam tümcesini yineledi. Ama bu kez bağırarak konuştu. ''Yok yok, senin yanında korkmam.'' Ama kaygılı görünüyordu. ''Ağrıyor mu?'' ''Biraz.'' Adam atlarını hızlandırdı ve yalnızca izleri ezen tekerleklerin ve yolu döven nalların kaba gürültüsü doldurdu yeniden geceyi. 1913 gökyüzünde bir geceydi. Yolcular 2 saat önce Bongarından yola çıkmışlardı. Sert 3. mevki sıraları üzerinde bir gece bir gündüzlük bir yolculuktan sonra Cezayir'den gelmişlerdi buraya. Arabayı ve 20 kilometre içerilerde küçük bir köyün yakınında bulunan bir çiftliğe götürmek üzere kendilerini bekleyen arabı garda bulmuşlardı. Adam bu çiftliğin yönetimini alacaktı. Sandıkların yüklenmesi ve birkaç iş zaman almıştı. Yolun kötülüğü daha da geciktirmişti onları. Arap yoldaşının kaygısını anlıyormuş gibi ''Korkmayın'' dedi. ''Buralarda haydut yoktur.'' ''Her yerde var'' dedi adam. ''Ama gereken var bende.'' Dar cebinin üstüne vurdu. ''Haklısın'' dedi Arap. ''Her zaman çılgınlar çıkar.'' Bu sırada kadın kocasına seslendi. ''Henry, sancı var'' dedi. Adam sövdü ve atlarını biraz daha kızıştırdı. ''Geliyoruz'' dedi. Bir an sonra gene karısına baktı. ''Hala sancıyor mu?'' Kadın ona görülmedik bir dalgınlıkla gene de acı çekiyormuş gibi görünmeden baktı. ''Evet, çok.'' Adam ona aynı ciddilikle bakmaktaydı. Kadın gene özür diledi. ''Bir şey değil, belki de trendendir.'' ''Bak köy'' dedi Arap. Gerçekten de yolun sonunda ve biraz ileride Solferino'nun yağmurdan bulanıklaşmış ışıkları görünmekteydi. Adam duraladı, karısına döndü. ''Eve mi gidelim yoksa köye mi?'' diye sordu. ''Eve, ev daha iyi.'' Biraz ileride araba kendilerini bekleyen bilinmedik ev yönünde sağa döndü. ''Bir kilometre daha'' dedi Arap. Adam karısına doğru ''Geliyoruz'' dedi. Kadın yüzü kollarının arasında iki büklüm olmuştu. ''Lucy'' dedi adam. Kımıldamıyordu. Adam eliyle dokundu ona. Sessizce ağlıyordu. Adam hecelerini ayrı ayrı, sözlerinin devinilerini de yaparak bağırdı. ''Yatacaksın. Ben gidip doktoru getireceğim.'' ''Evet, doktoru götür. Sanırım başladı.'' Arap şaşkın onlara bakıyordu. ''Bebeği olacak'' dedi adam. ''Köyde doktor var mı?'' ''Evet, gidip getiririm istersen.'' ''Hayır, sen evde kalırsın, göz kulak olursun. Ben daha çabuk giderim. Arabası mı var, atı mı?'' ''Arabası var.'' Sonra Arap kadına, ''Biri onun olacak. Dilerim güzel olur.'' Kadın anlamış gibi görünmeden gülümsedi ona. ''Duymaz'' dedi adam. ''Evde iyice bağırırsın, elinle de gösterirsin.'' Araba birden neredeyse gürültüsüzce gitmeye başladı. Birden daralmış olan yumuşak yol taşlarla kaplıydı. Kiremit çatılı küçük hangarlar boyunca ilerliyor, hangarların arkasında bağların ilk sıraları görünüyordu. Zorlu bir üzüm şırası kokusu karşılıyordu onları. Yüksek çatılı büyük yapıtları geçtiler ve tekerlekler ağaçsız bir tür avlunun cürufunu ezdi. Arap konuşmadan dizginleri alıp çekti. Atlar durdu, biri soluyarak başını silkeledi. Arap kireçle badanalanmış bir küçük evi gösterdi eliyle. Çevresi göz taşıyla mavileştirilmiş, küçük, basık bir kapının üzerinden bir asma dolanıyordu. Adam yere atladı. Yağmurun altında eve doğru koştu. Açtı. Kapı boş ocak kokan, karanlık bir odaya açılıyordu. Arkadan gelen Arap karanlıkta dosdoğru şömineye doğru yürüdü ve bir kibrit çakarak gelip odanın ortasında yuvarlak bir masanın yukarısında asılı bir petrol lambasını yaktı. Adam kırmızı karolu bir tekne, eski bir büfe ve duvarda rengi solmuş kireç badanalı bir mutfağa şöyle bir baktı yalnızca. Aynı kırmızı karolarla döşeli bir merdiven yukarı kata çıkmaktaydı. ''Ateşi yak'' dedi. Sonra arabaya döndü. Küçük oğlanı aldı. Kadın hiçbir şey söylemeden bekliyordu. Ona yere indirmek üzere kollarını aldı ve bir an göğsünde tutarak başını arkaya doğru eğdi. ''Yürüyebilir misin?'' ''Evet'' dedi kadın. Boğumlu eliyle onun kolunu okşadı. Adam onu eve doğru götürdü. ''Bekle'' dedi. Arap şimdiden ateşi yakmış, kesin ve becerikli devinirlerle bağ çubuklarıyla besliyordu. Kadın elleri karnının üstünde masanın yanında duruyor, lambanın ışığına yönelmek üzere eğilmiş güzel yüzünden şimdi kısa acı dalgalar geçiyordu. Ne nemliliği ne de bırakılmış ne ve yoksunluk kokusunu ayımsar gibi görünüyordu. Adam yukarıdaki odalarda uğraşıyordu. Sonra merdivenin yukarısında göründü. Yatak odasında şömine yok mu? Hayır dedi Arap. Ötekinde de yok. Gel dedi adam. Arap yanına gitti. Sonra arkadan bir şilteyle göründü. Öbür ucundan da adam tutuyordu. Şilteyi şöminenin önüne koydular. Arap yukarı çıkıp hemen sonra bir uzun yastık ve battaniyelerle dönerken adam masayı bir köşeye çekti. Yat şuraya dedi karısına. Sonra onu şilteye doğru götürdü. Kadın duralıyordu. Şimdi şilteden yükselen nemli kıl kokusu duyulmaktaydı. Kadın bu yerleri en sonunda görüyormuş gibi korkuyla çevresine bakarak soyunamam dedi. Altındakileri çıkar dedi adam. Sonra yine dedi. Altındakileri çıkar. Sonra araba döndü. Teşekkür ederim. Bir at çöz, köye kadar binerim. Arap çıktı. Kadın sırtı kocasına dönük uğraşıyordu. O da kendisine sırtını döndü. Sonra kadın uzandı ve battaniyeleri üzerine çekip de uzanır uzanmaz tek bir kez uzun uzun ağız dolusu sanki acının içinde biriktiği tüm çığlıklardan bir bağırmada kurtulmak istermiş gibi bağırdı. Adam şiltenin yanında ayakta bağırmasına ses çıkarmadı. Sonra o susunca şapkasını çıkardı, bir dizini yere dayadı ve kapalı gözlerinin üstünde güzel alnını öptü. Gene şapkasını giyip yağmurun altına çıktı. Çözülmüş at ön ayakları cürufun üzerine dikili, şimdiden kendi çevresine dönmeye başlamıştı. Bir eğer bulalım dedi Arap. Hayır, dizginleri bırak, böyle binerim. Sandıkları ve öteberileri mutfağa al. Karın var mı? Öldü, yaşlıydı. Kızın var mı? Yok, Tanrı'ya şükür. Ama oğlumun karısı var. Ona gelmesini söyle. Söylerim, içir rahat olsun. Adam incecikten yağan yağmurun altında kımıldamadan duran yaşlı araba baktı. O da ıslak bıyıklarının altından kendisine gülümsedi. O hala hiç gülümsemiyor ama açık renk ve dikkatli gözleriyle ona bakıyordu. Ona elini uzattı. Öteki de Arap yordamıyla parmaklarının ucuyla tutup dudaklarına götürdü. Adam cürufu gıcırt atarak geriye döndü. Ata doğru yürüdü, çıplak sırtını atladı ve ağır bir koşuyla uzaklaştı. Çiftlikten çıkınca ilk kez köyün ışıklarını gördüğü dört yol ağzının yönünü tuttu. Şimdi köyün ışıkları daha canlı bir parıltıyla parlıyordu. Yağmur dinmişti. Sağda onlara götüren yol, yer yer telleri parlayan bağlar arasından dümdüz çizilmişti. Yaklaşık olarak yarı yolda at kendiliğinden yavaşladı ve yürümeye başladı. Bir tür dörtgen kulübeye yaklaşılıyordu. Bir bölümün bir oda oluşturuyordu. Örülmüştü. Öteki, daha büyüğü, tahtalarla yapılmıştı. Bir tür çıkık tezgah üzerine büyük bir sundurma inmekteydi. Örülü bölüme bir kapı yerleştirilmişti. Üzerine Tarım Kantini Mecakü yazısı okunabilmekteydi. Kapının altından ışık sızmaktaydı. Adam atını kapının hemen yanında durdurdu ve inmeden vurdu. Aynı anda gür ve kararlı bir ses içeriden sordu. Ne var? Ben San Apotre, çiftliğinin yeni yöneticisiyim. Karım doğuruyor, yardım istiyorum. Hiç kimse yanıt vermedi. Bir an sonra sürgüler çekildi. Demir çubuklar çıkarılıp kapı aralandı. Dolgun yanaklı, kalın dudaklarının üzerinde burnu biraz basık bir Avrupalı kadının kara ve kıvırcık başı seçiliyordu. Adım Henry Cormery. Karımın yanına gidebilir misiniz? Ben doktoru bulacağım. Kadın erkekleri ve tersliği tartmaya alışkın bir bakışla gözlerini kırpmadan kendisine bakıyordu. O da bakışını kararlılıkla ama bir açıklama eklemeden dayanıyordu. Gidiyorum dedi kadın. Çabuk olun. Adam teşekkür etti ve atını topukladı. Kısa bir süre sonra kuru topraktan sur gibi bir şeyler arasından geçerek köye geldi. Görünüşe bakılırsa tek olan bir sokak uzanıyordu önünde. Çevresinde hepsi birbirine benzeyen tek katlı küçük evler sıralanmaktaydı. Bu sokağın geçip ortasında beklenmedik bir biçimde demir iskeletli bir müzik yeri yükselen yumuşak çakılla kaplı küçük bir alana geldi. Sokak gibi alan da ıssızdı. Comery evlerden birine doğru yürüyordu ki atı birden yana saptı. Karanlıktan çıkıvermiş bir Arap, koyu renkli ve yırtık bir maşlah içinde kendisine doğru yürüyordu. Cormery hemen ''Doktorun evi'' diye sordu. Öteki atlıyı inceledi, inceledikten sonra da ''Gel'' dedi. Sokakta ters yönde ilerlemeye başladılar. Kireç badalana bir merdivenle ulaşılan bir giriş katı içeren niteliksiz yapılardan birinin üzerinde ''Özgürlük, eşitlik, kardeşlik'' yazısı okunuyordu. Yanında kaba sıvalı duvarlarla çevrili bir küçük bahçe, dibinde bir ev vardı. Arap bu evi gösterdi. Burası, dedi. Cormery attan atladı ve hiç yorgunluk izlenimi vermeyen bir yürüyüşle bahçeden geçti. Burada tam ortada gövdesi çürümüş, yapraklan kurumuş, bodur bir palmiye ağacından başka bir şey göremedi. Kapıyı çaldı. Kimsecikler yanıt vermedi. Geriye döndü. Arap sessiz bekliyordu. Adam yeniden vurdu kapıyı. Öbür yanda bir ayak sesi duyuldu ve kapının arkasında durdu. Ama kapı açılmadı. Comery gene vurdu ve "Doktoru arıyorum," dedi. Hemen sonra sürgüler çekildi ve kapı açıldı. Genç ve bebeksi yüzlü ama saçları neredeyse ağarmış, uzun ve güçlü yapılı, bacaklarında tozluklar, sırtında bir tür avcı ceketiyle bir adam göründü. "Siz nereden çıktınız?" dedi gülümseyerek. "Sizi hiç görmedim." Adam açıkladı. "Ha evet, belediye başkanı söylemişti. Ama doğrusunu isterseniz doğurmak için garip bir memlekete geliyorsunuz." Öteki olayı daha sonrası için beklediğini, herhalde yanıldığını söyledi. "Neyse, herkesin başına gelir. Siz gidin, matadoru koşup arkanızdan geliyorum." Dönüş yolunun ortasında, yeniden başlayan yağmurun altında, hekim bakla kırı bir at üzerinde, şimdi iyice ıslanmış ama ağır çiftlik atının üstünde hala dik duran Comery'e yetişti. "Garip bir geliş," diye bağırdı doktor. "Ama göreceksiniz, iyidir buraları. Sivrisinekleri ve kırdaki haydutları saymazsak." Şimdi yoldaşının hizasında durmaktaydı. "Ayrıca sivrisinek konusunda bahara kadar rahatsınız daha. Haydutlara gelince..." Gülüyordu. Ama öteki tek sözcük söylemeden sürdürüyordu ilerlemesini. Doktor merakla ona baktı. "Korkmayın," dedi. "Her şey yoluna girecek." Comery açık renk gözlerini ondan yana çevirdi. Sakin sakin baktı ve bir dostluk ayrımıyla "Korkmuyorum. Çetin durumlara alışkınım," dedi. "İlk mi?" "Hayır, 4 yaşında bir oğlunu Cezayir'de kayınvalidemde bıraktım." Yol ağzına geliyorlardı. Çiftliğin yoluna saptılar. Az sonra atların ayakları altında cüruflar uçtu. Atlar durup sessizlik yeniden çöktüğü zaman evden gelen büyük bir çığlık duyuldu. İki adam attan indi. Üzerinden sular damlayan asmanın altında bir gölde kendilerini bekliyordu. Yaklaşınca basma bir çuval geçirmiş yaşlı arabı tanıdılar. "Merhaba, Kador," dedi doktor. "Durumu nasıl?" "Bilmiyorum. Ben kadınların odasına girmem," dedi yaşlı adam. "İyi bir ilke," dedi hekim. "Hele kadınlar bağırdıkları zaman." Ama içeriden hiçbir bağırma gelmiyordu. Doktor kapıyı açıp girdi. Comery de arkasından. Önlerinde şöminede koca bir bağ çubuğu ateşi yanıyor ve odayı tavanın ortasından sarkan bakır ve boncuk çevrili petrol lambasından daha çok aydınlatıyordu. Sağlarında taş tekne birdenbire madeni güğüm ve havlularla dolmuştu. Solda orta masası açık renk tahtadan yapılmış bir küçük büfenin önüne itilmişti. Şimdi üzerinde eski bir yol çantası, bir şapka kutusu, ufak tefek çıkınlar yığılmıştı. Odanın tüm köşelerinde eski bavullar, bu arada kocaman bir sorgun bavul, bütün köşeleri kaplıyor, yalnızca ortada ateşin oldukça yakınında biraz boşluk bırakıyordu. Bu alanda şömineye dikey olarak konulmuş şiltenin üstünde, yüzü kılıfsız yastığın üstünde biraz şaşkın, şimdi saçları çözülmüş kadın uzanmaktaydı. Battaniyeler şimdi şiltenin ancak yarısını örtüyordu. Şiltenin sonunda kantinci kadın diz çökmüş, şiltenin açık yanını kapatıyordu. Bir küvetin üzerine bir havluyu bükmekte, havludan kırmızı bir su damlamaktaydı. Sağda bir Arap kadın yere oturmuş, yüzü açık, bir sunu duruşunda, içinden sıcak su buğuları çıkan, biraz kavlamış bir ikinci küvet tutuyordu. İki kadın hastanın altından geçen katlanmış bir çarşafı iki ucundan tutmaktaydı. Şöminenin gölgeleri ve alevleri, kireç badanalı duvarlar, odada gelip gitmeyi zorlaştıran denkler üzerinde inip çıkıyor, daha yakında da iki bakıcının yüzü ve battaniyeler altına gömülmüş hastanın bedeni üzerinde kızıl kızıl yalazlanıyordu. İki adam girdiği zaman Arap kadın hafif bir gülümsemeyle bir an onlara baktı. Sonra zayıf ve esmer kolları hep küveti sunarken ateşten yana döndü. Kantinci kadın onlara baktı ve keyifle "Size gerek kalmadı doktor," dedi, gürledi. Kendi başına oldu. Ayağa kalktı ve iki adam hastanın yanında şimdi içinden neredeyse fark edilmez bir sürekli yeraltı gıcırtısı çıkaran bir tür kıvıltısız devinimle canlı, biçimsiz ve kanlı bir şey gördüler. "Öyle derler," dedi doktor. "Umarım göbek bağına dokunmamışsınızdır." "Hayır," dedi öteki gülerek. "Ne de olsa size de bir şeyler bırakmak gerekiyordu." Kalktı, yerini doktora bıraktı. Kapıda durup şapkasını çıkarmış olan Comery'nin gözünden bu kez de doktor sakladı bebeği. Doktor çömeldi, çantasını açtı. Sonra Arap kadının elinden küveti aldı. Kadın hemen ışıklı alanın dışına çekildi ve şöminenin karanlık köşesine sığındı. Doktor sırtı hep kapıya dönük ellerini yıkadı. Sonra ellerine biraz küspe kokan bir alkol döktü. Koku hemen odayı doldurdu. Bu sırada kadın biraz başını kaldırdı ve kocasını gördü. Olağanüstü bir gülümseme, güzel, yorgun yüzü değiştiriverdi. Comery şilteye doğru ilerledi. "Geldi," dedi kadın bir solukta. Elini çocuğa doğru uzattı. "Evet," dedi doktor. "Ama kımıldamayın." Kadın sorarcasına ona baktı. Comery şiltenin yatak ucuna, ayakta, ona yatıştırıcı bir işaret yaptı. "Yat." O da geriye bıraktı kendini. Bu sırada eski kiremitlerle kaplı çatıda yağmur yeniden hızlandı. Doktor battaniyenin altında bir şeyler yaptı. Sonra doğruldu ve sanki önünde bir şeyler salladı. Hafif bir çığlık duyuldu. Oğlan dedi doktor. Hem de iyi bir parça. İşte iyi başlayan biri dedi kantinci kadın. Bir göçle. Arap kadın köşede güldü ve iki kez el çırptı. Komeri ona baktı. O da utanıp başını çevirdi. Pekala, şimdi bizi yalnız bırakın dedi doktor. Komeri karısına baktı. Ama başı hep geriye düşmüş durumdaydı. Yalnızca elleri kaba battaniyenin üzerinde gevşek, az önce yoksul odayı doldurmuş ve değiştirmiş olan gülümsemeyi hala anımsatmaktaydı. Kasketini giyip kapıya yöneldi. Adını ne koyacaksınız diye seslendi kantinci kadın. Bilmiyorum, düşünmedik. Ona bakıyordu. Orada olduğunuza göre Jackie koyarız. Öteki bir kahkaha attı. Komeri çıktı. Asmanın altında Arap çuvalı hep başında bekliyordu. Komeri'ye baktı. Komeri hiçbir şey söylemedi. Tut dedi Arap. Sonra çuvalın ucunu uzattı. Komeri altına girdi. Yaşlı Arap'ın omzunu, giysilerinden yayılan duman kokusunu, bir de başlarının üstündeki çuvala düşen yağmur damlalarını duyuyordu. Oğlan dedi yoldaşına bakmadan. Tanrı'ya şükürler olsun diye yanıtladı Arap. Bir başsın. Binlerce kilometre ötelerden gelmiş yağmur durup dinlenmeden önlerine, üzerlerine birçok su birikintileri oluşmuş cürufun uzakta bağların üzerine yağıyor ve destek görevi yapan teller damlalar altında hep parlıyordu. Doğuda denize ulaşamayacaktı. Şimdi tüm memleketi, ırmağın yakınındaki bataklık toprakları ve çevredeki dağları, kokusu aynı çuvalın altına sokulmuş iki adama dek ulaşan uçsuz bucaksız, neredeyse ıssız toprağı sular altında bırakacaktı. Bu arada arkalarında zayıf bir çığlık, ikide bir yeniden başlıyordu. Gece geç saatte Comrie, uzun bir don ve bir fanila ile karısının yanında ikinci bir şilteye uzanmış, tavanda alevlerin oynayışına bakmaktaydı. O da şimdi aşağı yukarı toplanmıştı. Karısının öbür yanında bir çamaşır sepetinin içinde çocuk şimdi sessizce dinleniyor, yalnız arada bir zayıf gırıltılar çıkarıyordu. Karısı da uyuyordu, yüzü kendisine dönük, ağzı biraz açık. Yağmur dinmişti, ertesi gün işe başlamak gerekiyordu. Yanında karısını şimdiden yıpranmış, neredeyse ağaçsa eli de işçi söylüyordu. Elini uzattı, usulca karısınınkine üstüne koydu, sonra arkaya dönüp gözlerini yumdu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 27.